Ayrım 6.
Masada uzun süren bir suskunluk daha yaşandı. Hepsinin baba ile tuhaf ilişkilerine değin, tuhaf anıları vardı. Nicole babası hakkında işittiği öykü ve söylentilere kesinlikle inanmamış, onların doğru olabileceğinden hep korkmuştu. Marc Antonio, TV ağındaki arkadaşlarından birinin kendisine şakayla karışık, "Baban sana ve kardeşlerine karşı nasıl davranır?" diye sorduğunu anımsıyordu. O soruyu Marc Antonio zihninde iyice tartınca babasının kötü ünle arkadaşının dokundurma yaptığını sezinleyerek pek ciddi bir tavırla yanıtlamıştı. "Babam her zaman bize karşı pek incelikli davranır." Valerius babasının orduda yanlarında çalıştığı generallere ne kadar benzediğini düşünürdü. O generaller de işlerini hiçbir ahlaki değeri akıllarına getirmeden ve hiçbir kuşku duymadan yaparlardı. Rütbeleri de onların görevde hiç duraksama göstermeden uyguladıkları çabukluk ve titizlikle yükselirdi. Astor'a gelince durum genç adam için ötekilerden pek farklıydı. Baba her zaman ona sevecen davranmış ve güven duymuştu. Ancak şu masadaki kişiler arasında babanın gerçek gücünün nedenini bilen tek kişi oydu. Sürgünden döndükten sonra yaşadığı 3 yıllık dönemi anımsıyordu. Baba o dönemde bir gün kendisine bazı konularda uzun bir talimat vermişti. "Benim yaşımdaki bir adam ayak baş parmaklarından birini kapıya vurduğu ya da sırtında iri bir siyah beni bulunduğu veya kalp atışlarında küçük bir düzensizlik yaşadığı için ölebilir. Bir insanın ölümlü oluşunu yaşamının her saniyesinde ayırt etmemesi tuhaftır. Onun ölmesi için mutlaka düşmanları olması gerekmez. Ne olursa olsun gene de kişi için bir ölüm nedeni bulunacaktır. İşte bu yüzden ben seni bankalardaki paylarımın mirasçısı yapıyorum. Onları sen kontrol edecek ve gelirini çocuklarımla paylaşacaksın. Ancak bazı çıkar grupları Peru Başkonsolosluğu'nun yönetiminde hareket ederek bankalarımı satın almak istiyor. Rico yasalarına uyarak federal hükümet de beni denetlemeyi sürdürüyor. Böylece bankalarımı elimden kapabileceklerini düşünüyorlar. Bu onlar için ne iyi bir iş olurdu doğrusu. Şimdi sana talimatım şöyle olacak. İyi dinle. Bu bankaları kesinlikle satmayacaksın. Zaman geçtikçe onlar daha iyi durumda ve bol kazançlı, güçlü yatırımlar olacaktır." Baba biraz durup dinlenerek talimat vermeyi sürdürdü. "Bu işi yürütürken eğer beklenmedik bir durum başına gelirse sana yetkili denetçi ve yönetici olarak yardım etmek üzere Bay Prior'u Londra'dan çağırırsın. Onu iyi tanıyorsun. Çok yeterli biridir ve onun da bu bankalardan kazancı var. Verdiğim paydan ötürü bana gönül borcu duyar. Ayrıca Chicagolu Benito Craxi'yi de sana tanıştıracağım. Onun da sınırsız kaynakları ve bu bankalardan kazancı var. Üstelik güvenilir biridir. Bu arada ben sana basit uygulamalarla yöneteceğim ve iyi para kazanacağım bir makarna yapımı işini sağlayacağım. Bunu yaparken de seni çocuklarımın güvenliği ve servetini sağlama almak üzere borçlandıracağım. Şu yaşadığımız yer acımasız bir dünyadır. Ve biliyorsun ben evlatlarımı masum kişiler olarak yetiştirdim." 3 yıl sonra şimdi Astor, baba April'in bu sözlerini düşünüyordu. Zaman geçmiş ve şu günlerde kendisinin hizmetlerinin hiç de gerekli olmadığını düşünmeye başlamıştı. Baba April'in görkemli dünyası hiçbir biçimde yıkıma uğratılamazdı. Her şeye karşı Nicole'ün baba ile tartışmasını sürdürme hevesi kırılmamıştı. Ona, "Peki acımanın niteliğine ne dersin? Hristiyanların bu konuda ünlü vaazları hakkında düşüncen ne merkezde?" diye sordu. Baba April hiç duraksamadan, "Acımak kötü bir alışkanlıktır," dedi. "Sahibi olmadığımız güçler bizde varmış gibi gösterdiğimiz sahte bir davranıştır. Acımış gibi davrananlar kurbana karşı bağışlanamaz bir suç işlemiş olurlar. Ve bizim şu dünya üzerindeki görevimiz acımak değildir." "Demek ki sen acınmayı istemiyorsun." "Kesinlikle istemem. Acınmayı hiç istemem ve aramam. Eğer gerekli olursa tüm günahlarım için cezalandırılmayı benimseyeceğim." O akşam yemeğinde daha sonraki saatlerde Albay Valerius, ailesini 2 ay sonra 12 yaşına basacak oğlunun New York kentinde yapılacak kilise üyeliğine kabul törenine davet ediyor ve baba April'in giderek kalıp değiştiren karakteri de bu çağrıyı severek kabul ediyordu. Aralık ayında serin bir pazar gününün öğle saatinde güneşin limoni renkli ışıkları altında April ailesi New York'un ünlü 5. bulvarında güneş ışınlarıyla dış hatları resim kalıbı gibi iyice ortaya çıkan ve büyük bir katedral olan St. Patrick Kilisesi'ne gittiler. Baba Raymond April, Valerius ve karısı Mark Antonio, Astor ile siyahlar giyinmiş güzel Nicole, kırmızı şapkalı kardinalin kilisenin kapısından girişini, yerine geçişini, şarabını yudumlayışını, kutsal telkinlerde bulunuşunu ve topluluğa Tanrı'nın öğütlerini anımsatışını dinlediler. Erginliğe erişmiş oğlan ve kızları, beyaz giysileri ve boyunlarındaki kırmızı renkli eşarplarıyla katedralin ortasındaki geçitte taş melek ve aziz heykelleri arasında gidip gelirken seyretmek insana pek tatlı ve gizemli bir keyif veriyordu. Çocuklar yaşamlarının sonuna kadar Tanrı'ya iyi kulluk edeceklerine ant içerken, kardinalin söylediklerinin tek kelimesine bile inanmayan Nicole, bir yandan gözyaşı döküyor, öte yandan kendisine gülüyordu. Katedralin dışında bahçedeki daha küçük çocuklar giysilerinin önünü açıyor ve giysilerinin gizli süslerini birbirlerine gösteriyorlardı. Kızlar mısır koçanının püsküllerinden yapılmış gibi ince tül giysiler, erkekler koyu renk takım elbiseler içindeydiler. Beyaz gömlekliydiler ve şeytanları kovmak üzere boyunlarına düğümlenmiş kırmızı kravatlar da takmışlardı. Tören bitince baba April, Astor bir yanında, Mark Antonio öbür yanında kiliseden dışarı çıktı. Çocuklar çevrede dolanırken Valerius ile karısı güzel giyimli oğullarını ortalarına alarak fotoğrafçılara poz verdiler. Baba April merdivenleri inmeye başlarken serin havayı soludu. Pek güzel bir gündü. Yaşama boyunca kendisini bu kadar canlı ve uyanık algılamamıştı. Biraz önce Tanrı'ya ant içmiş olan torunu kucaklamak için ona gelince oğlanın başını sevecenlikle okşadı ve oğlanın avucuna yemin gününün geleneksel hediyesi olan kocaman bir altın parayı koydu. Daha sonra cömert elini ceketinin cebine sokarak bir avuç dolusu daha küçük altın parayı diğer oğlan ve kız çocuklara vermek için çıkardı. Onların neşeyle bağırışmalarından, gri taştan binaları ve güzel ağaçlarıyla bu büyük kente bulunuşundan hoşnutluk duydu. Katedralden sokağa inen merdivenin üst basamaklarındaydı. Astor ve Mark Antonio bir iki basamak gerisinde kalmıştı. Baba April şu an yalnızdı. Önündeki basamaklara baktı. Daha sonra kendisini almak için kilisenin önüne gelmiş gibi görünen kara renkli büyük bir arabanın basamakların ucunda durduğunu gördü. Aynı pazar gününün sabahı Brightwaters'ta John Heskov yataktan erken kalkıp gazete ve ekmek almaya çıktı. Tabancalar, maskeler ve mermi kutularıyla dolu çalınmış kara renkli kocaman bir araba garajındaydı. Arabanın lastiklerini, benzin ve yağ durumunu, fren lambalarını kontrol etti. Her şey kusursuzdu. Frankie ve Staki Sturzo'yu uyandırmak için eve girdi. Ama onlar da erkenden uyanmış ve Staki içecekleri kahveyi hazırlamıştı. Üç adam seslerini çıkarmadan kahvaltı edip pazar gazetelerini okudular. Frankie spor sayfalarında üniversiteler arası basket maçlarının sonuçlarını inceledi. Saat 10'da Staki, John Heskov'a "Araba hazır mı?" diye sordu. Heskov "Her şey tamam." dedi. Evden çıktılar. Kente yapacakları yolculuk bir saat sürecekti. Böylece adam öldürme işi için bir saat zamanları kalacaktı. Önemli olan tam zamanında orada bulunmaktı. Frankie arabada silahları kontrol etti. Staki maskelerden birini takarak denedi. Maskelerin yan tarafında bağcıkları vardı. Onları boyunlarına asacak, son anda maskeyi suratlarına geçireceklerdi. Kente giderlerken arabada opera dinlediler. Frankie önde, Heskov'un yanında, Staki arka koltukta oturmuştu. John Heskov arabayı hızlandırıp yavaşlatmayan, belli bir hızla giden, ihtiyatlı, tutucu ve çok iyi bir sürücüydü. Öndeki ve arkadaki arabayla her an geniş bir ara bırakmaya özen gösteriyordu. İkizler gergindi ama sinirli değillerdi. Staki hırıldar gibi bir sesle Heskov'un araba sürüşünü onayladı. Kusursuz olmaları ve atışlarda hedefi sektirmemeleri gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Heskov arabayla kentin sokaklarına girdiklerinde daha yavaş gidiyor, kendisini daha da yavaşlatan her kırmızı ışığa bilerek yakalanırmış gibi görünüyordu. Sonra 5. bulvara döndü. Katedralin büyük kapısından yarım blok öteye park etti. Kilisenin çanları çalmaya, yükselen ses çevredeki gökdelenlere çarpmaya başlamıştı. Heskov biraz bekledikten sonra motoru yeniden çalıştırdı. Arabadaki üç adam kiliseden fırlayan çocukların sokaklara dağılışına baktılar. Bu durum onları kaygılandırdı. Staki mırıldandı. Frankie, insanların yukarısına doğru ateş edeceksin. Sonra baba kiliseden çıktı. Merdivenleri inmeye başladı. Doğrudan doğruya kendilerine bakar gibi görünüyordu. Heskov, maskeleri takın dedi. Motora hafifçe gaz verdi. Frankie bir elini kapı koluna koydu. Sol eli beşik gibi Uzi marka silahını taşıyor ve kaldırıma çıkmak üzere hazırlanıyordu. Baba son basamağa indiğinde araba yakınında durdu. Staki arka koltuktan sokağa atladı. Araba onunla hedef arasında kaldı. İvedi bir hareketle silahını arabanın tavanına dayadı. İki el ateş etti. Silahını yalnızca iki kez ateşledi. Birinci mermi baba April'i alnından vurdu. İkinci mermi adamın boğazını yırttı. Sarı renkli güneş ışığında saçılan pembe renkli damlalar kaldırımı kızıl kan rengine boyadılar. Aynı anda kaldırıma inmiş olan Frankie silahıyla kalabalığın yukarısına doğru bir dizi atış yaptı. Sonra iki adam hızla arabaya bindi ve Heskov tekerleklerden cayırtılı sesler çıkartarak arabayı bulvar boyunca sürdü. Aradan dakikalar geçtikten sonra tünele varıyor, tüneli geçtikten sonra da küçük bir havaalanında kendilerini bekleyen özel jet uçağına biniyorlardı. İlk tabanca atışında Valerius oğlunu ve karısını kapıp yere yatarken bedeniyle onları örtüyordu. Gerçekte ne olduğuna ilişkin hiçbir şey görememişti. Babasına doğru şaşkınlıkla bakan Nicole için de öyle oldu. Oysa baba April'in sağ gerisindeki Mark Antonio olaya inanamaz gibi bakıyordu. Gerçek TV çekimlerindeki hayali kurgulardan öyle farklıydı ki, babanın alnına isabet eden mermi kafatasını karpuz gibi yarmıştı. Bu yüzden içeride beyni ve kabaran kan görülebiliyordu. Babanın boğazına vuran mermi ise sanki tezgahta satır kullanılmış gibi etleri parçalamıştı. Şu anda adamın çevresinde büyük miktarda kan birikiyordu. Bedende bu kadar kanın bulunduğunu düşünemezdi insan. Mark Antonio, iki adamı suratlarına taktığı yumurta kabuğuna benzer maskelerle ve ellerindeki silahlarla gördü. Ama genç adama bunlar gerçek dışıymış gibi göründüler. Adamların giysi ve saçlarına ilişkin tek bir ayrıntı veremezdi. Çünkü geçirdiği şokla felç olmuş gibiydi. Adamların beyaz ya da kara derili, giyinik veya çıplak olduklarını da söyleyemezdi. Ona göre adamlar 3 metrede, 60 santim boyunda da olabilirlerdi. Oysa Astor, kara renkli büyük araba durur durmaz uyanmıştı. Baba yere düşer düşmez ona Staki'nin ateş ettiğini görmüş ve tetiği sol elin çektiğini düşünmüştü. Frankie Uzi silahını ateşlediğinde onun solak olduğundan emindi. Bir an için arabanın sürücüsüne gözü takıldığında onun yuvarlak yüzlü ve belli ki şişman biri olduğunu görür gibi olmuştu. İki adam arabaya sporcuların ince hareketleriyle binmişlerdi. Astor yere yatarken babayı da yanına çekmek üzere uzanmış ama saniyenin onda biri kadar geç kalmıştı. Şu an o da kanlarla kaplı durumdaydı. Sonra Astor, çocukların ortada bir kan gölü ve bir ölü bırakarak çevreye korku seli halinde bağırışarak kaçtıklarını gördü. Baba April, sanki iskeleti dağılmış gibi merdivenlere yayılmıştı. Sanki kendisi ve en yakınları için en çok çekindiği şeyin başına geldiğini düşündürür gibiydi babanın görüntüsü. Nicole gelince, genç kadın yürüyüp babasının ölü bedeninin başına geldi. Dizleri iradesizce büküldü ve babasının yanına diz çöktü. Elini babasının kanlı boğazına doğru uzattı ve sonra sanki sonsuza dek sürecek gibi görünen ağlamasına başladı. 3. Bölüm. Baba Raymond April'in öldürülüşü, onun eski iş dünyasının üyeleri için pek şaşırtıcı bir olaydı. Böyle bir adamı kim, hangi amaçla öldürmeye cesaret ederdi? O imparatorluğunu elden çıkarmış ve çalınacak bir şeyi kalmamıştı. Baba April, daha ölmeden emekliye çekilmekle ölü bir adam gibi olmuştu. Artık çevresine savurganca iyilikler yapamaz ve yasa ya da yazgı karşısında şanssızlığa kapılmış bir kişiye yardım etmek üzere etkisini kullanamazdı. Acaba bu olay ertelenmiş bir öç alma mıydı? Olayda sonradan ortaya çıkacak gizli bir gerçek var mıydı? Elbette bir kadın ilişkisi de olabilirdi. Ancak baba April 20 yılı aşkın süreyle dul yaşamış ve bir kadınla birlikte olduğu görülmemişti. Kadın güzelliğine hayranlığı da hiçbir çevrede söz konusu olmamıştı. Öyleyse onun öldürülmesi yalnızca bir giz değil, aynı zamanda kutsal bir şeye saygısızlığı oluşturuyordu. 30 yıl süreyle bir cinayet imparatorluğunu yönetirken o denli büyük korkuyu akla getiren, yasa ve kendisi gibi çakallar karşısında en ufak bir zarar görmeyen bir insan nasıl olur da bu şekilde öldürülebilirdi? Ve baba April'in doğruları bulması, kendisini toplum yasalarının koruması altına sokmasından sonra yalnızca 3 yıl yaşayabilmesi ne kadar tuhaftı. Bu olayda baba April'in çocukları her türlü kuşkunun ötesindeydi. Üstelik suikast, profesyonelce, darbe şeklinde yapılmıştı. Babanın çocuklarının bu işi gerçekleştirecek özel bir geçmişi bulunmuyordu. Daha da tuhafı, babanın ölümünden sonra uzun süren bir gürültünün yaşanmamasıydı. Yazılı ve görsel medya bu öyküyü hemen unutmuş, polis olay karşısında sessiz kalmış ve FBI sanki yerel sorunmuş gibi olaya omuz silkmişti. Yalnızca 3 yıl sürebilen emekliliğinden sonra baba Raymond April'in tüm gücü ve ünü eriyip gitmiş gibi görünüyordu. Yeraltı dünyası da olaya hiç ilgi göstermemişti. Babanın tüm dostları ve eski silah arkadaşları onu hemen unutmuş gibiydi. Misilleme türünden hiçbir adam öldürme olayı yaşanmamıştı. Babanın çocukları bile olayı tümüyle geride bırakmış ve babalarının kötü yazgısını benimsemiş gibi görünüyorlardı. Kurt Çilke dışında sanki kimse bu adam öldürme olayı ile ilgilenmiyordu. New York polisinin kesin kes sıradan ve yerel bir adam öldürme olayı olarak kabul etmesine karşın, New York'ta bulunan FBI'ın görevli ajanı Kurt Çilke, baba April'e yapılan suikasti kişisel olarak ele alıp soruşturmaya karar verdi. İlk olarak April ailesinin üyeleriyle bazı görüşmeler yapacaktı. Babanın öldürülüşünden bir ay sonra yardımcısı Bill Buxton ile birlikte Mark Antonio April'den bir randevu isteyeceklerdi. Ancak Mark Antonio ile görüşürken pek dikkatli olmak zorundaydılar. Çünkü bu genç adam büyük bir TV ağının program müdürüydü ve başkent Washington'da yetkili kişilerden iltimasları vardı. Mark Antonio'nun sekreteriyle pek incelikle konuşup randevu aldılar. Mark Antonio onları TV şirketindeki çok gösterişli suite ofisinde kabul etti. Ajanları saygıyla karşıladı. Onlara kahve ikram etmek istedi. Ama ajanlar kahve içmediler. Mark Antonio uzun boylu, yanık tenli ve yakışıklı bir adamdı. Koyu renkli şık bir takım elbise giyinmiş, TV'nin tanınmış spiker ve sunucuları için özel imal edilen olağan dışı pembe ve kırmızı renkli kravat takmıştı. Kurt Çilke konuşmasına, "Babanızın öldürülüşünün soruşturulmasına yardımcı oluyoruz. Ona karşı kötü emeller besleyen herhangi bir kişiyi biliyor musunuz?" diye başladı. "Gerçekten bilmiyorum," dedi Mark Antonio. "Babam bizi ve hatta torunlarını kendisinden uzak tutmaya özen gösterirdi. Biz onun iş çevresinin tümüyle dışında yetiştik." Böyle söylerken genç adam eliyle bir şeyi savar gibi bir hareket yapmıştı. Bu hareketten hoşlanmayan Çilke, "Bunu neden böyle yaptığına ilişkin siz ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Mark Antonio pek ciddi bir tavırla karşılık verdi. "Siz babamın geçmişini biliyorsunuz. O hiçbir zaman yaptığı işlere çocuklarının karışmasını istemedi. Bizi hep hazırlama sınıflarına, yatılı okul ve uzak üniversitelere göndererek yaşamımızı kendimizin kurmasını sağlamaya çalıştı. Bir kez olsun evlerimize oturmaya ya da yemek yemeye gelmedi. Yalnızca düğünlerimize katıldı o kadar ve kuşkusuz biz de bu durumda, anlarsınız işte, ona gönül borcu duyuyorduk." Kurt Çilke bu kez, "Siz bulunduğunuz işte korkunç bir hızla yükselmişsiniz, babanız iş konusunda size yardımcı oldu mu?" diye sordu. Konuşmalarının başından beri ilk kez Mark Antonio biraz daha az incelikle yanıt verdi. "Asla böyle bir şey olmadı. Benim yaptığım işte genç insanların çabuk yükselmesi alışılmadık şeylerden değildir. Babam beni en iyi okullara göndermiş ve cömertçe harçlıklar vermişti. O paraları kendimi iyi yetiştirmek için kullandım ve hep doğru seçimler yaptım. Babanız bundan memnun olur muydu diyen Çilke bir yandan da karşısındaki genç adamı dikkatle izliyor ve onun yüzündeki her ifadeyi görmeye dikkat ediyordu. Mark Antonio'nun suratı biraz ekşir gibi oldu. Benim işte ne yaptığımı tam olarak anladığını sanmıyorum ama sorunuza yanıtım evet o memnundu şeklinde olacak dedi. Biliyorsunuz babanızı 20 yıl süreyle izledim. Oysa onu çevirdiği işlerden ötürü bir türlü yakalayamadım. Çok kurnaz bir adamdı. Biz de onu yakalayamadık. Ağabeyim, kız kardeşim ve ben. Kurt Çilke espri yaparmış gibi güldü. Peki sizde Sicilya türü öç alma duygusu yok mu? Yani böyle bir öldürme olayının takipçisi olmayacak mısınız? Elbette bunu yapmayacağız. Babamız bizi böyle düşünmeyecek biçimde yetiştirdi. Ancak ben onun katilini polisin ve sizin yakalamanızı beklerim. Çilke bir kez daha sordu. Tamam, babanızın vasiyeti ne durumda? O zengin bir adam olarak öldü de. Bunu kız kardeşim Nicole sorun. Çünkü bir avukat olarak vasiyet hükümlerini yerine getirmekle yükümlü kişi odur. Ancak vasiyetnamede neler yazılı bunları biliyor olmalısınız. Elbette onları biliyorum derken konuşmanın başından bu yana ilk kez genç adamın sesi buz gibi soğuk çıkmıştı. Bu arada Bill Buxton söze karıştı. Babanıza kötülük yapmayı isteyebilecek herhangi birini tanıyor musunuz? Hayır bayım dedi Mark Antonio. Eğer öyle birini bilseydim hemen size söylerdim. Bir kez daha tamam dedi Çilke. Kartımı size bırakıyorum. Herhangi yeni bir durum çıkarsa beni arayın diye. Çilke babanın diğer iki çocuğu ile konuşmaya gitmeden önce kentin polis yetkilisiyle görüşmeyi düşündü. Ancak konuya ilişkin herhangi bir kaydın tutulmasını istemediğinden yetkili Paul Di Benedito'yu Doğu yakasının en gösterişli lokantalarından birine davet etti. Di Benedito cüzdanını hafifletmediği sürece yüksek tabakanın yaşamını ucundan da olsa tatmayı pek severdi. İki adam daha önce de sık sık birlikte çalışmış ve yakın arkadaş olmuşlardı. Çilke bu insanın arkadaşlığından her zaman hoşlanırdı. Şimdi de onun her şeyi teker teker tadıp denemesine bakıyordu. Ne var ne yok dedi Di Benedito. Federal ajanlar böyle güzel yemekleri insana pek sık ikram etmezler. Benden istediğin şey nedir? Muhteşem bir yemekti öyle değil mi? Di Benedito geniş omuzlarını dalgalandırır gibi silkti. Biraz kötü niyet gösterisi yapar gibi gülümsedi. Böyle sıkı görünüşü olan adam için biraz tuhaf olan bir gülümsemesi vardı. Gülümseyişi onun yüzünü bir anda Walt Disney'in sevimli komik kahramanlarına benzetiyordu.